Cuma öğleden sonra.
Cuma öğleden sonra.
Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri bu mübarek cuma gününde tekrar selamlıyor ve günümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vakitlerden cuma öğleden sonra vakti, tabii ki programımız da cuma öğleden sonra şu anda başlamış bulunmakta. Ben Vedat Ahmet'le bugün de birliktesiniz değerli dinleyiciler. İnşallah gelecek dakikaları sizlerle sohbetimizi güzelce yapmak suretiyle geçireceğiz. Bugünkü programımızda biraz sizlerden gelen mektuplara yer vermeye çalışacağım. Hala mektup yazan dinleyicilerimiz var. Onları böyle itina ile yazdıkları mektuplarından dolayı tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Maalesef günler geçtikçe bu teknolojik imkanlar geliştikçe mektup yazanlar, böyle kağıt üzerine kalemi alıp da mektup yazanlar, duygularını dökenlerin sayısı azalıyor. Zamanla belki artık kağıt üzerinde yazılanlar da kaybolmaya mahkum olacak ama hala oraya gelmedik. Elhamdülillah diyelim, çünkü her zaman yeni gelen şeyler eskilerinden daha iyi olmuyor. Her zaman yeni gelen şeyler eskilerin yerini istediğimiz gibi, beklediğimiz gibi dolduramıyor. Onun için elhamdülillah diyoruz ki hala yazanlarımız var, okuyanlarımız var. Mektup yazanlarımız var, az da olsa mektup. Bizler tabii ki elektronik mektupları yazıyoruz artık. Ama kağıt üzerine yazılan mektupların ayrı bir yeri var. Çünkü orada doğrudan sizin parmaklarınızdan dökülen, daha doğrusu belki de doğrudan sizin kalbinizden dökülenler parmaklarınızın ucundan kağıda dökülüyor. Diğerlerinde ise gönlünüzden, kalbinizden dökülenler belki yine parmaklarınızın ucuna ama bilgisayarın içine dökülüyor. Böyle bir fark var. Elbette ki ikisinin de güzellikleri var. Onun için ikisinin de var olmasında, farklılıklarıyla birlikte, güzellikleriyle birlikte var olmasında fayda var diye düşünüyorum. Değerli dinleyiciler, sohbetimize geçmezden önce bir hususu paylaşmak istiyorum sizlerle. Geçen hafta da hatırlatmıştım. Bu hafta da hatırlatayım. Çünkü kısa bir zaman var. Kayıtlar vesaire devam ediyor. Neyle ilgili? Umre ile ilgili. Umre malumunuz hac mevsimi dışında, hac mevsimi dışında yapılan Mekke ziyaretine, tabi belirli kurallar çerçevesinde Kabe ziyaretine umre denmektedir. Bu hac mevsiminde olunca buna hac diyoruz zaten. Hac mevsiminde de umre yapılabiliyor ama hac mevsiminde asıl olan hactır, hacılıktır. Onun için baş müftülüğümüz birkaç yıldan beri olduğu gibi bu yılda İsteyen Müslüman kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla umre organizasyonu yapmaktadır. Geçen haftada ilan ettiğim gibi bu hafta ilan duyurmak istiyorum. Çünkü kayıtlar 22 Şubat tarihine kadar devam ediyor. Kayıtlar baş müftülük veya bölge müftülüklerinde yapılıyor. Ve umre yolculuğu 6 Mart'ta planlanıyor. Bu umre yolculuğuna, umre ibadetini yapmak isteyenler, bu umre yolculuğuna çıkmak isteyenler şimdiden daha müracaat edip bölge müftülüklerimize veya baş müftülüğe, oraya 1450 euro yatırmak suretiyle kayıtlarını yaptırabiliyorlar. Gerekli belgeler zaten orada söylenecektir. İşte pasaportu, resmi vesairesi onlar ilgili arkadaşlarımız oradan bildirecekler, yardımcı olacaklardır. Gönlünde olanlar mutlaka bunu ertelemesinler. Tabii imkanı da varsa, gönlünde olan olup da imkanı olanlar umreye gitmeyi ertelemesinler. Çünkü o insanın hayatına başka bir güzellik katıyor. Her birimizin de hacca gitme imkanı olmayabilir. Elbette ki insanın gönlünden geçen hac için biraz para biriktirip hacca gitmektir. Çünkü onun sevabı kat kat daha büyüktür. Ama herkesin imkanı olmuyor. Çünkü hac 6-7 bin levaya çıkarsa, mal olursa umre ibadeti 3 bin levaya mal oluyor. Onun için bunu sizlere hatırlatmış olalım ve güzel bir ilahiyi hep birlikte dinleyelim.
Seyrettim ol Ravzan'ı, gönlüme
Değerli dinleyiciler, Rabbim bizlere sevgili Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmeyi nasip eylesin. Resulullah Efendimiz'in huzuruna çıkıp ona selam vermeyi, onun bastığı, adım attığı yerlerde doya doya onun izinden yürümeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli dinleyiciler, başta da ifade ettiğim gibi bugünkü programımızda biraz bazı gelen mektuplar üzerine durmak istiyorum. Öncelikle çok kısaca bir mektubu okumayacağım, sadece içindekileri paylaşacağım sizlerle. Bizlere mektup yazan Breston Övene Köyü'nden Sebile ablamız, Sebile Hanım bir mektup göndermiş bizlere. Ve içinde şikayeti, aslında bir yakarışı var, bir şikayeti var. Bu da diyor ki köyümüzde imam sıkıntısı var. Gençlerimiz yetişti ama bu gençlerimiz köyde imamlık yapmıyorlar. Onun için bizler de imamsız kaldık. Camilerimiz sıkıntıya düşüyor bu şekilde diyor. Artık camilerimize giden gelen de pek kalmaz oldu diyor. Oysa Brestovene köyü Razgat'ın büyük köylerinden birisi. Razgat bölgesinin büyük köylerinden birisi ve maalesef dinleyicimiz ifade ediyor. Yani özellikle erkekler pek camiye gitmiyor diyor. Sadece iki tane yaşlı dede diyor. Ancak bizler kadınlar olarak cuma günleri toplanıyoruz. Hatice hocamın sayesinde sağ olsun var olsun okuyoruz, beraberce okuyoruz diyor. Tabii dinleyicimizin şikayeti, ortaya attığı konu gerçekten ciddi bir konu. Maalesef sadece orası değil. Elbette ki İmam Hatip liselerimiz var, Yüksek İslam Enstitümüz var, imam kurslarımız var. Orada imamlar yetişiyor. Yetişiyor ama çok az yetişiyor. Yetişenlere de maalesef ne acıklı ki bizler gerekli maaşı sağlayamadığımız için, özellikle gençler, çalışma çağındaki olanlar, emekli olmayan, emeklilik yaşına gelmeyen imamlarımız sağlanan, hatta bazen sağlanamayan veya bazen sağlansa da çok düşük bir maaşla orada o hizmeti yürütmek istemiyorlar. Çünkü daha cazip hizmetler bulunuyor. Ya büyük şehirlerde veya yurt dışında. Maalesef bu sadece dini hizmetler alanının sorunu da değil. Sadece imam kıtlığı değil, aynı zamanda bakıyoruz, dinliyoruz. Her alanda insan, yetişmiş insan kıtlığından söz ediliyor. Eski tabirle kahtı rical deniyor buna, adam kıtlığı. Yani şu anda kahtı rical var. Her alanda insan kıtlığı söz konusu. İşte öğretmen bulmada sıkıntı var. Turizm sektöründe insan bulmada sıkıntı var. İnşaat ustaları uzman ama uzman bulmada sıkıntı var. Bilgisayarcı bulmada sıkıntı var. Var da var. Siyasette adam bulma sıkıntısı var. İşte bu bağlamda bizler de aynı sıkıntıyı camilerimizde, hatta müftülüklerimizde, hatta okullarımızda yaşıyoruz. Sadece imam bulamama değil, aynı zamanda bazen müftülüklerde çalışacak insan bulamıyoruz. Bazen okullarımızda öğretmenlik yapacak insan bulamıyoruz. Veya bulsak da bazen de tam istenilen vasıflara sahip olmuyor. O da zamanla işlerin aksamasına sebep oluyor. Tabii burada şunu da belirtmek gerekiyor değerli dinleyiciler. Bizler elbette ki gönlümüzden geçen odur ki köyümüzden işte bir kişi İmam Hatip Lisesi'ne gittiyse daha sonra onun dönüp imam olmasıdır. Ancak artık devirler değişti. Gençler daha çok okumak istiyorlar. Daha geniş bilgiler edinmek istiyorlar. Farklı alanlarda okumak istiyorlar. Onun için her İmam Hatip Lisesi mezununu imam yapamıyoruz. İmam olarak tutamıyoruz. Onun için köylerimizde birer ikişer İmam Hatip Lisesi mezunuyla değil de her sene öğrenciler göndermemiz gerekiyor İmam Hatip Liselerimize veya imam kurslarımıza, ki onlardan birisi mutlaka köyümüze, kasabamıza, mahallemize neyse imam olarak kalsın. Aksi takdirde gerçekten bugün sıkıntılarımız var ama ileride daha da büyük sıkıntılarla karşılaşacağız. Çünkü bazı yerlerde bırakın camiyi açacak, cenazeyi yıkayacak imam bulunamıyor. buna benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. İşte nereden bileyim Kur'an okuyacak birisi bulunamıyor bütün köyde. Tabii bunun şöyle bir sıkıntısı da var değerli dinleyiciler. Aslında belirli ölçüde tamamen çözmez sorun ama belli ölçüde çözebilecek şeylerden birisi biraz daha gayret edip bu görevi üstlenen kişilere biraz daha iyi geçim imkanı sağlamak. Tabii şu anda bu konuda bütün beklentiler baş müftülüğün üzerine düşüyor. İşte baş müftülük imam görevlendirsin bize. Görevlendirdikten sonra da imamın maaşını ödesin, işte sigortasını ödesin vesaire. Ancak hiç kimse sormuyor baş müftülüğün parası var mı? Nereden geliyor? Nereye, nasıl oluyor bu iş? Tabii bazen şunu da söyleyebilirler. İşte bizim köyümüzde tarlalarımız var. Tarlalarımızdan paralar gidiyor. Gidiyor ama ne kadar tarlamız var? Ne kadar paramız var? Tabii bazı köylerin iyi tarlası var. O da bir gerçek. Başta zikrettiğimiz köy de bunlardan birisi. Ancak her köy öyle değil. Onun için bizler Müslümanlar olarak her diğer ülkelerde olduğu gibi Avrupa'daki birçok ülkede aynı şekilde bizler Müslümanlar olarak imam hakkı adı altında mı olur? Nereden bileyim camiye yardım adı altında mı olur? Din hizmetlerini destekleme adı altında mı olur vesaire biraz daha katkı sağlamamız gerekiyor. Bu özellikle gençlerimize. Gençlerimizi imam olarak bir yere görevlendirdiğimizde onların sadece 300 levayla 400 levayla geçineceğini düşünmememiz gerekiyor. Onların daha iyi nasıl biraz daha iyi yapalım ki biraz nasıl ona sahip çıkalım ki orada kalsın düşüncesi içerisinde olmamız gerekiyor. Bu da o kadar da çok zor değil. Bir köyde eğer 100 hane 200 hane yaşıyorsa senede yani bu ayda herkes o haneden birer leva, ikişer leva bir haneye bir leva veya iki leva ayda herkes verse bu mesele zaten çözülür. Yani 100 haneden her ay ikişer leva, senede işte 20 leva toplansa bu mesele çözülür. Ha şu anda verilmiyor mu? Veriliyor. Bir kısmı yine veriliyor ama bunu biraz daha arttırmamız gerekiyor. Çünkü şartlar günden güne değişiyor ve değişen şartlarda 5 sene önce 300 levaya çalışan imamı bugün tutamıyoruz. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ama dediğim gibi bu sorunun tek yönlü çözümü olmaz. Burada kompleks bir takım çözüm önerileri sunulması gerekiyor. Ama çözüm önerilerinden birisi de en azından ilk etaptaki belli ölçüde çözebilecek bu sorunu belli ölçüde çözebilecek noktalardan birisi de budur değerli dinleyiciler. Belki bir köyü esas alarak konuşuyoruz ama bu bir köy değil. Bütün Bulgaristan'da aynı şekilde aynı sıkıntılarla karşı karşıyayız. Yani koskocaman Türk bölgelerinde bakıyorsunuz bütün bölgede 15-20 tane köyde imam bulunamıyor. Var olan imamların bir kısmı da hani zorla imamlık yapıyorlar. Ya kendileri istemiyor, onları dayatıyorlar bir şekilde illa yapacaksın diye veya bazılarının hazırlığı yok ama yapması icap ediyor. Böyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için bizler elimizden geldiğince Müslümanlar olarak köylerimizdeki camilerimizin cemaatsiz kalmaması için, köylerimizdeki camilerimizin ezansız, minarelerimizin ezansız kalmaması için, hatta camilerimizin imamsız kalmaması için bu konuda biraz daha gayret göstermemiz gerekiyor. Bu konuda gerekli desteği vermemiz gerekiyor. Yani kim bilir ne kadar bir yardım değil, yani şu kadar bu kadar büyük bir yardım değil. Az önce söylediğim gibi bir yerden başlanır, bu ayda bir leva mı olur, iki leva mı olur, tabii köyün ihtiyacına göre, imkanlarına göre vesaire bunlar hepsi hesaplanır, hesabı kitabı yapılır. Yani eğer köydeki genç imamı 300 leva tatmin etmiyorsa onu 400 levaya nasıl yükseltebiliriz, onun çaresini bulmamız gerekir. Ama dersek işte bunu baş müftülük versin, Araplar versin, Türkiye'den gelsin vesaire, bu çok zor değerli dinleyiciler. Zaten Türkiye'den belli bir yardım geliyor ama o bir yere kadar. Diye işin asıl kısmı yine bizim üzerimize düşüyor. Bu konuda belki ilerleyen zamanlar içerisinde çok ciddi önlemler almamız gerekecek ve orada el birliğiyle bu meseleyi çözmek için gayret etmemiz gerekecek. Değerli dinleyiciler, bir diğer mektup da bize gönderen bir dinleyicimiz var. Onu fazla üzerine durmayacağım çünkü çok güzel bir mektup göndermiş dinleyicimiz Ahmet Horoz. Okuyabildiğim kadarıyla Şumen'in Borsi köyünden, yalnız mektubu radyoya değil de baş müftülüğe göndermiş. Ben onun için radyo için mi yoksa baş müftülük için mi, o konuda karar veremedim. Ama bir yerde radyoyu da zikrediyor. Radyodaki programımızı devamlı dinleyen dinleyicilerimizden. O yüzden sadece ismen zikrediyorum. Güzel bir mektup göndermiş. Ancak mektubun içeriği çok, yani hem uzun hem de çok farklı konuları gündeme getirdiği için zaman içerisinde onun gündeme getirdiği konuların bazılarını ele alacağız. Ben kendisinin bütün görüşlerine katılmıyorum ama fikir yürüttüğü için, bazı konuları tartışmaya açtığı için bazı konuların zaman içerisinde tartışabileceğimizi, bu programda gündeme getirebileceğimizi sadece ifade etmek isterim. Çünkü eğer konuşmazsak anlaşmamız zor olur, tartışmazsak doğru sonuca varmamız biraz zor olur. Onun için konuşup tartışılması gerekiyor. Dini konular dahi, ama dini konuları konuşurken, nasıl ki diğer konuları konuşurken bir uzmanlık gerekiyorsa, dini konuları konuşurken, tartışırken de uzmanlığa önem vermemiz gerekiyor. Şimdi bir mesela diyelim, bir hastalık var. Ne diyorlar ona? Çoklu skleroz dedikleri veya buna benzer bir multiskleroz dedikleri. Şimdi bu, otursak böyle kendi aramızda, ya bu hastalığın sebebi şöyledir de, bu hastalık şöyledir de, böyledir de, şöyle tedavisi olur, böyle tedavisi olur, bunu konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Ha, kimler konuşabilir? Doktorlar. Hangi doktorlar? Bu alanda uzmanlığı olan doktorlar. Her doktor dahi konuşamaz böyle bir şey. Aynı şey din konusunda olması gerekiyor. Din konusunda eğer bir şey konuşacaksak haddimizi bilerek konuşmamız gerekiyor. Bu haddimizi bilmek de bizim ilmimizle alakalı bir şey. Yani bunu tabii bunları söylerken dinleyicimizin fikirleriyle ilgili söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Çünkü dinle ilgili herkes tartışma yapmak istiyor. Televizyonlara bakıyoruz. Dinle ilgili herkes uzmanlık taslıyor. Oysa dinle ilgili uzman olmanın da belirli yolları var. Şunu bileceksin, şunu bileceksin, şunu bileceksin. Şunu okumuş olacaksın, şunu okumuş olacaksın, şunu okumuş olacaksın. Bunları okumadıysan o alanda söyleyeceklerin sadece yorumdan ibarettir. Onlar kabul edilebilir de, kabul edilmeyebilir de. Bu şekilde değerli dinleyiciler, inşallah dinleyicimiz Ahmet Horoz'un değerli mektubunu gelecek programlarımızda içerik olarak ele alacağız. Çünkü dediğim gibi mektup radyoya mı gönderildi yoksa müftülüğe mi gönderildi? Yani radyodaki Vedat Ahmet'e mi yoksa baş müftülükteki Vedat Ahmet'e mi bilemiyorum. Onun için inşallah gelecek programlara da ele alacağız içerik olarak. Bir dinleyicimiz var telefon hattında şimdi. Alo. Alo.
Vedat hocam.
Buyurun efendim.
Güzel konuşmalar konuştun. Sözümü doldurdum hocam. Gayet böyle yapılmak lazım. Yardım edilmek lazım hocam.
Elbette.
Ya. Hocam ben şimdi istiyorum sevinçli bir konuşma yapmayı.
Efendim?
Sevinçli bir konuşma yapmayı istiyorum.
Buyurun bakalım. Buyurun.
Bu bizim dinleyicilerimizin arasında bir kadın 60 yaşında Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Büyük seneden beri devam etti. Artık yola girdi. Güzel, çok güzel okuyor. Ne diyeyim? Ben mevlütlere de karışıyor, her yere karışıyor. Ben şimdi cenazelere de sokuluyor. O da 70 yaşında bir kadın, 83 yaşında bir kadın. Onların yanında yardımcı oluyor. En öğrenmeye çalışıyorum.
Allah kabul etsin.
Evet. Bu 83 yaşında kadın artık kaybedecek, o kalacak yerine.
Evet, Allah kolaylık versin.
Kısmetse yazda kurban kestirecek, yemek verecek insanlara.
Çok güzel, çok güzel.
Ya,
İnşallah, evet, inşallah başkalarına da örnek olur öyle.
Tamam tamam. Hocam şimdi bunu da konuşmak istiyorum. Ama insanlar, bizim mezarlığımız doğdu artık. Yeni mezarlığa başladılar.
Evet.
Yani kadın olsun, erkek olsun. Ve 10 kişi oldu mezarlığa dönülüyor, yeni mezarlığa. Ama o kadın gördüyse, o kocası öldüyseydi, o da onun yanına kazık takıyor, yer bıraktırıyor. O bıraktırıyor, bıraktırıyor. 10 kişi de diri olanlar bıraktırıyor yer. Bu böyle şey, ben hiç görmedim. Bu yaşa geldim, böyle şey olsun bilmiyorum. Bu doğru mu? Buradan mezarlığı gene doldurdular.
Yani
eğer ben doğru yolunda gittiyseydim, anlaştıysaydım, nereye cemaatler dönsünler beni? Allah buluşturacaksa buluşturacak.
Evet, evet, doğru doğru tabii. Ben inşallah bu konuda birkaç ses söyleyeceğim biraz sonra.
Tamam.
Ama size, sizin o Kur'an'ı okumayı öğrenen dinleyicinize de dinleyicimize de bir ilahi gönderelim inşallah biraz sonra. Bir dinleyicimiz de telefon hattında var, onu da alalım. Alo. Alo. Herhalde dinleyicimizle bağlantı kesilmiş konuşurken. Tabii bir dinleyicimizle konuşurken ha deyince kesemiyoruz. Diğer dinleyicimizin de sabrı olmayınca o da kapatıyor telefonu. İnşallah saat 16'ya kadar bizi tekrar arayabilir dinleyicimiz. Çok acil bir şey varsa. Şimdi şunu söyleyeyim değerli dinleyiciler. Mezarlığa illa aile mezarlığı olması gerekmiyor. Sıradan olması daha doğru olur. Ama bir yerde aile mezarlığı yapılacak, yan yana olacak diye kararlaştırılıysa o da olabilir. Ama sıradan gitmesi çok daha doğrudur. Çünkü siz orada da olsanız, burada da olsanız o kadar fark etmiyor. Yani önemli olan bu dünyadan mezara giderken ne götürdünüz? Veya mezara gitmeden önce ne gönderdiniz öbür dünyaya? Önemli olan budur. Bir dinleyicimiz var telefon hattında. Alo.
Alo.
Buyurun efendim.
Hocam, hayırlı cumalar.
Hayırlı cumalar sizlere de.
Şimdi bir sorum var sana.
Buyurun.
Cenab-ı Allah birincisi sağ sağlamlıkla sağlamlıkla karnını uşaklarına da. Şimdi orada Bulgaristan'da çoku yapıyorlar büyür. Mesela sana okutmuş, mesela evlenemeyesin, öyle evlenemeyeceksin. Yoksa bu iş yapmayasın. Ne çok olursa mesela bu bunun için geçiyor. Onu söyle, bu büyülerden insan nasıl korusun kendini? De mesela senin mahallene mesela geldi, gömdü bir yere. Yoksa bir böyle çektir mi? Bunlar yapıyorlar, düğün yapıyorlar çok. Bu evet. Büyülerden mesela, bu büyülerden mesela açıklar şunu birkaç dakikada. Nasıl mesela korunabilir insan bu büyüden?
Tamam efendim, inşallah. Gelecek dakikalarda açıklayayım onu.
İyi günler.
Sağ olun. Sizlere de iyi günler. Ve güzel bir ilahiyi az önce Kur'an okumaya öğrenen ve onun gibi daha nicelerine gönderiyoruz.
الصبور والشكور والسراج والمنير والصبور
محمد
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
Değerli dinleyiciler, az önce dinleyicilerimizden birisi ismini söylemedi. Hocaların çoğu büyü yapıyor dedi. Ondan sonra da sorusunu söyledi. Ben önce hocaların çoğu büyü yapıyor iddiasını doğru görmüyorum. Hocaların çoğu büyü yapmıyor ama hocaların içerisinde büyü yapanlar var. Hocaların çoğu büyü yapıyor demek bütün hocalara iftira etmek olur. Ben de hocalardanım ve büyü de yapmıyorum. Onu da tabii azınlıkta da değiliz. Yapmayanlar çoğunlukta. Hatta şunu da söyleyebilirim. Hoca olduğunu iddia eden çok insan var. Büyü yapıyorlar. Onların hoca dememiz onlara çok zor. Yani bunu bir şekilde doğru ortaya koymamız gerekiyor. Büyüden nasıl korunur? Büyüden korunmanın yolu öncelikle İbadetimize, duamıza biraz fazla önem vereceğiz. Çokça dua yapacağız, çokça ibadet edeceğiz. Maneviyatı güçlü olan insana kolay kolay büyü dokunmaz. Onun dışında eğer birisi yaptıysa bize ki bunların çoğu da sahtekar yapmayı da bilmiyorlar, büyü yapmayı da bilmiyorlar. İşin acı, sevindirici tarafı diyelim. Büyü yapmayı da bilmiyorlar. Eğer birisi bu işi bilip de yaptıysa onlara karşı koymanın yolu da Ayet-el Kürsi var Bakara suresinde, Felak suresi var, Nas suresi var. Bunları okursunuz, bunlar bütün büyülerin çözülmesine sebep olur. Hiç fazla işi zorlaştırmaya, o hocaya, bu hocaya gitmeye gerek yok. Çünkü bazıları da onlar beraber çalışıyorlar, bu sahtekarlar. Büyücülükle uğraşıyorsa birisi sahtekar demektir. Onlar birbirleriyle de beraber çalışıyorlar. Birine gidiyorsunuz size büyü yapıyor, öbürüne gidiyorsunuz bozuyor. Yani bunlara da kapılmayın. Yani Ayet-el Kürsi, Felak, Nas. Bunları okuduktan sonra büyü çözülür. Ve buna inanacaksınız. Ama bunu yaparken de Rabbimizle, dualar vasıtasıyla, ibadetler vasıtasıyla ilişkinizi koparmayacaksınız. Bir dinleyicimiz var telefon hattında. Şimdi onu alalım. Alo.
Ben doyandığını verebilirim.
Buyurun efendim.
Az önce konuştum imamlık hakkında. Anne birinci mektubu onu okurken anneleri bilirken de imamdır.
Evet. Dedi. Evet efendim.
Hani paralıyım benim kocam 7 seneden beri köyün hizmetini yapıyor. Köyün imamlığını yapıyor. 7 seneden beri.
Allah razı olsun. Allah kabul etsin.
Ne bir para isteyelim, ne gidip de bir aylık isteyelim büyük kimsecikten. O benim sevabım yeter bana diyor. Cenab-ı Allah bana kat kat yazar diyor. Ben gidip okuyayım da şimdi de geldi. Cuma'yı kıldırdı geldi. Bunu Baykozula'dan, Baykova'dan bir Tahir Hoca üretti bunu. Sen az ilerisi dedin annem imamlara dedim 1 lira 2 lira para versin 100 lira para olsun imamlık. Niye kimseden imamlık istemiyor? Şimdi bazı insan veriyor ona 5-10 lira para arkasından şöyle yiyor. Oluyor mu öyle Vedat Hocam?
Olmaz olmaz tabii ki olmaz. Ancak şunu da söyleyelim herkes o sizin kocanızın, eşinizin yaptığı şeyi yapma imkanı olmayabilir. Özellikle genç imamları konuşuyoruz. Genç imam aynı zamanda aile geçindirecek vesaire. Emeklilik maaşı yok. Bir şekilde çalışması gerekiyor. Yani onu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor.
Yok yok maaş almıyor. Ben ona diyorum. Vakti geldim koca baba git kıp oku al sevabını diyorum.
Çok güzel.
Bir tane oraya gitti, ne parmak böyle. Var insan şimdi de ki çok veriyor bir 2 lira sana bir tane şöyle diye. Olmuyor. Ben istemeyeyim para. Kimse gitti. Şimdi az ilerisi onu okudum söyledim. Dedim birazcık telefon atacağım. Soracağım dedim. Köyümden kocamı benim böyle böyle gidiyor. Şimdilik ezana gidecek. İkindiye gidecek yine.
Sizin kocanız doğru yapıyor. En doğrusunu o yapıyor. O devam etsin ama gençlere de imamlık yapan gençlere de veya işte imkanı olmayan imamlara da maaşlarını sağlama noktasında yardımcı olmamız gerekiyor.
Şimdi benim bir çocuğum var. 74 doğumlu. 5 vakitini bir sene bırakmıyor benim uşak.
Maşallah.
Ramazanını bir sene bırakmıyor. Okuyor, kılıyor. Bir yere gidecek olsun. Yolcu namazını kılmadan kapıdan dışarı çıkmıyor.
Allah kabul etsin. Ne güzel. Aslında öyle olmamız gerekiyor.
Yürek onu babası. Yapıyor, gidiyor. Benim kocam 72 yaşında.
Tamam efendim. Ona da inşallah güzel bir ilahi söyleyeceğiz biraz sonra. Şimdi başka bir dinleyicimiz var. Onu alalım. Alo.
Alo.
Aleyküm. Aleyküm selam efendim.
Nasılsınız? İyi günler, iyi. Hayro günler.
Sağ olun efendim. İyi. Sizler nasılsınız?
Ben haber ederim. Bursa Belediyesi'ne Ayhan Makasçı.
Buyurun Ayhan Bey.
İstem bir sorum var.
Buyur. Buyurun bakalım.
17 yaşında nikah kıyabilir mi?
17 yaşında nikah kıyılabilir mi? Tamam. Onu inşallah bu sorunuzun da cevabını vereceğim inşallah ilerleyen dakikalarda.
Andan sonra bir sorum daha var.
Tamam.
Allah'ı gören var mı? Allah'ı.
Evet. Siz gördünüz mü?
Göremedim hocam. O yüzden sen sorayım mı?
Kalbinizin gözündeki buğuyu biraz temizleyin o zaman.
Tamam. Doğru hocam.
Evet.
Git gel ne demek bu git gel?
Onu bilemiyorum ne demek olduğunu. O dinle ilgili bir şey olmasa gerek.
Tamam. Bir ilerlen. Selam abisin. Kalpe halkını.
Tamam.
Cafer abinin ailesine gitsin. Bütün dünyaya gitsin. Selam var olsun. İyi yanlar dilerim size.
Tamam efendim sağ olun. Sizlere de hayırlı günler. Güzel bir ilahi sizlere gönderiyoruz.
Medine'ye varamadım gül kokusun alamadım Medine'ye varamadım gül kokusun alamadım ben Resul'e doyamadım yaralıyam ben Resul'e Kabe'nin örtüsü kare yüreğime açtı yâre Kabe'nin örtüsü kare yüreğime açtı Bulunmaz derdime çare yaralıyam yaralı. Bulunmaz derdime çare yaralıyam.
Değerli dinleyiciler, bu güzel ilahiyi de sizlerle paylaştıktan sonra şimdi az önce dinleyicimiz birkaç tane soru sordu. Onları cevaplandırmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Bir kere Allah'ı gören var mı? Allah'ı gören bu dünyada yok değerli dinleyiciler. Böyle bir imkan yok. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ı asla bu dünyada göremezsiniz buyuruyor Allah Teala. Bunun da bir sebebi var. Çünkü biz sınırlı imkanlara sahip varlıklarız. Gözümüzün gördüğü, yani gözümüzün gördüğü önümüzdeki varlıklardır. Yani duvarın arkasındakini göremeyiz ama duvarın arkasında hiçbir şey filan, duvarın arkasında şu yok diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O var orada ama biz göremiyoruz. Onun için şakadan tabii kalbimizin buğusunu kalbimizin üzerine, yani pencerenin üzerine buğulanmış gibi, gözlük camı buğulanmış gibi o anlamda söyledim. Allah'ı bu dünyada görmemiz mümkün değil. Şöyle söyleyelim, yani bu dünyada gözümüzle görmemiz mümkün değil ama kalp gözümüzle görebiliriz. Kalp gözümüzle görmek de onu sevmek demektir. Biz inananlar bu dünyada göremediğimiz Rabbimizi, Allah'ı ahiret gününde cennette mükafat olarak göreceğiz. Dedik ya, Allah sınırlı bir varlık değildir. Allah her şeyi kuşatan, her şeyi var eden, her şeyden büyük olan, en büyük olandır. Öyle olduğu için biz sınırlı gözlerimizle onu göremeyiz. Ama Allah yoktur da diyemeyiz. Çünkü Allah'ın varlığının en büyük delili biziz. Yani şöyle bir vücudumuza bakalım. O iki gözümüz nereye yerleştirmiş? İki kulağımız nereye yerleştirmiş? Dişlerimiz nasıl dizilmiş? Midemiz nereye oturtulmuş? Karaciğerler nerede? Akciğerler nerede? Kalp nasıl bu kadar düzgün bir şekilde çalışıyor vesaire? Bütün bunları düşündüğümüzde biz Allah'ın var olduğunu, yani bütün bunları yaratanın çok mükemmel birisi olduğunu anlıyoruz. Ve biz buna Allah diyoruz. Tabii buna benzer daha binlerce delil gösterebiliriz Allah'ın varlığını. Onun için Allah'ın varlığından şüphe etmiyoruz. Hatta ateistim, ben Allah'a inanmıyorum diyen insanlar bile bir yerde kalplerinde Allah inancı taşıyorlar. Yani %100 Allah'a inanmayan insan belki parmakla sayılacak kadar azdır diyebiliriz. Ha, farklı bir şekilde yorumluyordur, farklı bir şekilde inanıyordur vesaire. Onun için Allah'ı gören yok bu dünyada ama bu Allah yoktur anlamına gelmiyor. Allah var. Allah'ın var olduğunu da bizim, ayrıca bizim var olmamız gösteriyor. Etrafımızdaki bütün bu düzen bunu gösteriyor. Ayrıca bizim ona ihtiyaç duymamız da Allah'ın varlığını gösteren delillerden birisidir. Bir dinleyicimiz daha var telefon hattında. Son olarak onu da alalım. Alo.
Hocam selamünaleyküm, abi yayınlar.
Aleykümselam efendim.
Bazı soran Allah'ı yok diye, Allah ne diyor? Bana yok diyen ne diyor? Benim gördüğümde iki göz çıkacak elimden diyor.
Evet, evet.
Onu çağırdım da haberi olsun o arkadaşın, Allah var mı yok mu? Karşılaştır mı diye iki göz çıkacak elimden diyor.
Elbette ki zaten Allah var. O da Allah'a inanmıyorum anlamında söylemedi ama bazen bazı insanlar böyle ileri geri raf ediyorlar. İşte ya Allah da var mı sanki gibi, veya işte öldükten sonra öbür hayatta var mı gibi. O anlamda herhalde o da soruyordur.
Kim diyor Allah gökyüzünde diyor. Cenab-ı Allah diyor. Ben ne gökteyim ne yerdeyim.
Elbette ki, elbette ki. Göğü...
Cenab-ı Allah yukarıda görüyor. Hayır, o yerde mi gökte mi bildik?
Allah'ın belli bir yeri yok. O göğü de yaratan o, yeri de yaratan o ama o yerin içerisinde değil.
Tabii.
Yani onu anlamamız gerekiyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli dinleyiciler, bu Allah inancımız, ondan sonra ahiret inancımız, buna İslam'da gayb inancı diyoruz. Yani görülmeyen şeylere inanmak. Kur'an-ı Kerim'in daha ilk ayetlerinde Allah Teala Müslümanları, inananları anlatırken şöyle diyor. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fihi hudallil muttaqin ellezina yu'minuna bil gaybi ve yuqimune salate ve mimma razaknahum yunfikun. Elif, la, mim, o kitapta hiçbir şüphe yoktur. O insanları doğru yola iletir. Daha doğrusu o muttakileri, Allah korkusu olanları doğru yola iletir. Kimdir o Allah korkusu olanlar? Ellezine yu'minune bil gayb. Yani görmedikleri şeye inanırlar. Nedir bu görmedikleri şey? Allah. Biz Allah'ı görmüyoruz ama inanıyoruz. Vardır diyoruz. Hiç de şüphe duymuyoruz varlığından. Mümin Allah'ın varlığından bir gram dahi şüphe duymayan kimsedir. Böyle kesin bir inanca sahiptir. Ondan sonra görmeyip de inandığımız ahiret hayatı var. Biz kabire kadar olanları görüyoruz kısmen o da. Ama kabirden öte ne var bilmiyoruz ama inanıyoruz. Biz inanıyoruz ki öldükten sonra dirileceğiz, hesap vereceğiz. Cennet var, cehennem var. Bunları nereden biliyoruz? Asla ve asla yalan söylemeyen peygamberden biliyoruz. O nereden biliyor? Asla ve asla sözünde şüphe olmayan Allah'tan biliyor. Onun için onlara biz Kur'an'da veya Peygamber Efendimiz'in hadislerinde gelen bilgilerden dolayı inanıyoruz. Aynı zamanda bunları akli bir takım düşünceler sonucunda kafamızı çalıştırmak suretiyle de o noktaya varabiliyoruz. O da ayrı mesele. Dinleyicimizin bir sorusu da 17 yaşında birisine nikah kıyılabilir mi? Şimdi bu konu tabii çok farklı açılardan bakılabilecek bir konu. Normalde kıyılabilir. 17 yaşında birisi evlenmek istediğinde nikah kıyılır mı? İslami açıdan kıyılabilir değil, kıyılması gerekir. Çünkü İslam açısından baktığımızda bir kadınla bir erkek nikahsız bir arada yaşayamazlar. Bir arada yaşayabilmeleri için nikah kıyılması gerekiyor. Orada da 17 yaşında mı, 40 yaşında mı, 16 yaşında mı bakılmaz. Ama şöyle bir şey vardır. Bizim Bulgaristan'da nikah kıyma yaşı kanuna baktığımızda 18 yaşındadır. Ancak 18 yaşından bu devletin resmi kanunu kastediyorum. İslam'ın getirdiği kuralları kastetmiyorum. 18 yaşındadır. Ancak belirli şartlarda ana baba rızası vesairesiyle biraz daha küçük yaşta da belki böyle bir şeye kapı aralanabiliyor. Veya diğer şeyde işte bunların nikahı yok. Niye birlikte yaşıyorlar? Hiç kimse bir şey demiyor. Dolayısıyla küçük yaşta da olsa. Onun için İslam'ın kuralı yani bir kimse evleneceği zaman nikah kıymalıdır. Bu yaşı ne kadar olursa olsun. Ama şöyle bir şey de var. 1920'li yıllarda daha Bulgaristan'da evlilik ve ayrılma, boşanma kanunu kabul edilmiş baş müftülük tarafından. Orada denmiş ki tabii o zamanki şartlarda 17 yaş. 17 yaşında nikah kıyılabilir. Ancak 17 yaşından aşağıdakilere nikah kıyılacaksa o zaman ana babasının rızası, izni olması gerekiyor. Şimdi şunu da açıkça söylememiz gerekiyor. Bazen tabii bu konularda hani çok dikkatli konuşmak gerekiyor. Spekülasyonlara açık. Ondan sonra belli kanunlar var. İşte çocuk esirgeme kanunu vesaire bunlar var. Ama bir hayatın gerçeklerini de görmek gerekiyor. Yani şu anda 14, 15, 16 yaşlarında bir sürü insan evleniyor. Bunlar evlendiler. Evlenmesine engel olmuyoruz, nikah kıymasına engel oluyoruz. Böyle bir şey de biraz tutarsız oluyor. Ayrıca bugün 12-13 yaşındaki çocuklar artık evlilikten de öte başka hayatlar yaşıyorlar. Bunun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ama bizim gönlümüzden geçen, yani dinimizin de bize teşvik ettiği, ergenlik çağını, olgunluk çağını daha doğrusu rüşt, dediğimiz rüşt çağını doldurduktan sonra yani günümüzde 18 yaşına geldikten sonra evlensinler. O zaman kadar okusunlar, kendilerini yetiştirsinler. Asıl istediğimiz budur. İnşallah soruya cevap vermişizdir. Burada da noktalıyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere değerli dinleyiciler.
Say.